Ayrım 8, sayfa 125. 4. Bölüm, Buluşmalar. 4 Şubat 2013, saat 10.10. İstanbul'da bir MİT merkezi. Gökhan ve Kaya dar koridorda güçlü adımlarla ilerliyorlardı. Kaya bir hafta önce ateşli bir hastalığa yakalanıp Enver Akad'ın Gökhan'ın ortada olmadığı yıllarda Sakarya'ya taşınmış olan laboratuvarlarına kaldırılmıştı. Doktor Akad Kaya ile birlikte diğer çelik takım üyelerini de çağırtmıştı. Bazı muayenelerin gerekli olabileceğini düşünmüştü. Orada Kaya'nın hastalığının sıradan bir sorun olduğu ve herhangi bir hastanede de tedavi edilebileceği ortaya çıkmıştı. Gökhan bu arada hazırlanmakta oldukları operasyonla ilgili görüşmeler yapmış ama ellerindeki bilginin azlığı yüzünden zamanının çoğunu İstanbul'la hasret gidererek geçirmişti. Kurt'la veya hiç yüz yüze gelemediği beyinle görüşmek istemiş ama ret cevabı almıştı. Söylenene göre Kurt yurt dışındaydı, beyin ise soğuk algınlığı geçiriyordu. Kaya öne atılıp kapıyı açtı, Gökhan önde içeri girdiler. İçerideki 5 adam aynı anda ayağa kalkıp selam verdi. Hepsinin boyları neredeyse aynıydı. Yan yana sıraya dizilmiş duruyorlardı. En başa geçen Kaya diğerlerinden biraz daha uzundu. Gökhan adamları teker teker süzdü. Asker gibi davranıyorlardı ve bu yüzden kendini bir garip hissediyordu. Ellerini birbirine kenetleyip konuşmaya başladı. ''Merhaba beyler, ben Gökhan Birdağ. 2008'e kadar bir gri takım üyesiydim. Ne yaptığımı izin verildiği ölçüde öğrenmişsinizdir eminim. 5 yıldır kısa bir emeklilik dönemi içindeydim. Hakkında pek çok şey biliyor olduğunuzu umduğum bu görev nedeniyle tekrar göreve lideriniz olarak çağrıldım. Ben sizin hakkınızda çok az şey biliyorum. Birbirimizi zamanla tanıyacağız. Şimdilik sadece isimlerimizi bilmek bize yetecektir. Teşkilattaki en seçkin takım olduğunuzu biliyorum ve bu beni onurlandırıyor. Fakat bu kadar özel olmanızın size teşkilat geleneğinin dışında ayrıcalıklar sağlayacağını düşünmeseniz iyi edersiniz. Aramızdaki her şey bu gelenekle çizilmiş ve belirlenmiştir. Bunun dışına çıkmam söz konusu değil. Şimdi kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim sizden. Gökhan en sağdaki sarışın olan ajana başıyla işaret veriyordu ki sol baştaki Kaya kendini tanıtmaya başladı. Bunun için herhangi bir müdahaleye gerek görmedi. Kaya Uğurlu, 1984 İskenderun. Gökhan elleri cebinde Kaya'nın önündeydi. Onu başıyla onayladı ve yanındakine işaret verdi. Esmer adamın gömleğinin yakasının ucundan çıkmış birkaç göğüs kılı görünüyordu. Biçimli, dikkat çekici bir burnu vardı. Diğerleri gibi Gökhan'dan sadece 2 parmak kısaydı. Onur Kavak, 1987 Erzurum. Onu da başıyla onayladı. Ne zamandır teşkilatın içindesin Onur? 2001'den beri efendim. 14 yaşından beri. Gökhan buna şaşırmıştı. Kaya'ya döndü. Kaya, hepiniz böyle küçük yaşta mı katıldınız? Evet efendim. 2001'den 2008'e kadar siyah takım olarak eğitim aldık. 2008'deki gelişmeler sonucunda takım bu şekilde değiştirildi. 2001'den beri beraber misiniz? Evet efendim. ABD'nin metal fırtına operasyonu sırasında görev aldınız mı? Hayır efendim. Gökhan şaşırıyordu. Bu takım gri takımın devamı niteliğinde olmalıydı. Karşısında böyle adamlar beklememişti. Kendini yapay olarak geliştirilmiş kas ve enerji yığınlarını hazırlamıştı. Oysa bunlar da onun gibi çocuk yaşta seçilmiş, muhtemelen en az onunki kadar zor bir eğitime tabi tutulmuşlardı. Onur'a hangi üniversiteye gittiğini soracaktı ama şu durumda buna gerek kalmamıştı. Onun yanındakine başıyla kendini tanıtmasını işaret etti. Muammer Baş, 1986, Beypazar, Ankara. Muammer aralarında en zayıf görüneniydi. Yüzündeki çıkık kemikler de bu görünümü arttırıyordu. Kalkık bir burnu, minicik kaygı veren gözleri ve dik saçları vardı. Çenesini komik bir biçimde yukarıda tutuyordu. Hangi dilleri biliyorsun Muammer? İyi derecede İngilizce, Almanca, Rusça, orta düzeyde İtalyanca ve İspanyolca. Şu anda Çince çalışıyorum. Sizler de aynı durumdasınız değil mi diye Kaya'ya sordu. Yaklaşık olarak öyle efendim. Size şimdiye kadar ulaşmış olacağını tahmin ettiğim dosyalarımızda ayrıntılı bilgileri bulacağınıza eminim. Evet diye sıradakine yöneldi. Rüştü Sakarya, 1985, Erbaa, Tokat. Aralarında şüphesiz en yakışıklısıydı Rüştü. Küçük yayvan gözleri vardı. Onların hemen altında yine küçük ve sert hatlı bir burun, dolgun mat renkli dudaklar yer alıyordu. Sert hatlı yüzü ve kısık bakışları birçok kadını pencereden düşürebilirdi. Şu ana kadar aldığın görevleri anlat bakalım Rüştü. Henüz hiç görev almadım efendim. Gökhan şaşkınlıkla yineledi. Hiç görev almadın mı? Bu ilk görevin mi olacak? Evet efendim. Kaya'nın bir şeyler söylemek üzere ağzını açtığını görünce elini kaldırıp onu susturdu. Diğerlerinin kaçamak bakışlarını da yakaladı bu arada. Hiçbir tecrübesi olmayan bir adamı böyle bir göreve gönderiyorlar ha? Hatta hiçbir tecrübesi olmayan altı adamı belki de. Öyle mi Kaya? Hepinizin mi ilk görevi bu? Evet efendim. Sizi sakladılar demek. O kadar değerlisiniz. Neden görev almadığınızı sen biliyor musun Rüştü? Bunun için fırsatımız olmadı efendim. Eğitimimiz savaş sırasında ancak tamamlanma evresindeydi. Ondan sonra da 3 yılımızı doktor akat ve çalışmalarıyla birlikte geçirdik. 2001'den 2013'e kadar eğitildiniz demek oluyor bu. Umarım güvendikleri kadar varsınızdır. Yoksa 12 yıl çöpe gitmiş olacak ha. Neyse devam edelim. Ersoy Tepecik dedi sıradaki. 1985 Gemlik Bursa. Ersoy'un boynunda sol tarafta kocaman bir kırmızılık vardı. Doğuştan bir leke gibi göründü bu Gökhan'a. Yüzü çiçek bozuğuydu. Bu şekilde Gökhan'dan daha yaşlı görünüyordu. Yüzünün bu hali ona çok sert bir görünüm vermişti. Onlarca savaştan çıkmış bir savaşçının yaraları gibiydi çökükler suratında. Aslına bakarsan şu an burada bulunuyor ve bu konuşmayı yapıyor olmamıza yol açan şey senin memleketinde gerçekleşti Ersoy. Sen bunu bilmiyorsun tabii. Bilmiyorum efendim. Genç adamın sesi de aynı tecrübe ve bilgelik etkisini taşıyordu. Gökhan'ın bu gruptan ısındığı ilk adam oldu böylece Ersoy. Şimdi biliyorsun, Bursa yakınlarında Ruslar bana, bir insana iki roket atmayı uygun gördüler. Roketler hedefini buldular. 3 masum insanın hayatını sona erdirdiler ve benimkini de neredeyse sona erdiriyorlardı. Sonra eski bir amirimiz beni sizin doktorunuzda olan AKAD'a götürdü. AKAD deneyini yaptı ve işte buradayız. Evet, teknik olarak durum bundan ibaret. Biraz durup gülümseyerek adamların ifadesiz yüzlerini tarttı. Sonuncuya döndü. Evet, bir sen kaldın. Utku Taş'tan, 1985 İstanbul. Hah, solunda bir İstanbullu. Evet beyler, sorusu olan... MİT'ten Murat Düzler'in sorusu sessizlikle karşılanınca Gökhan dönüp adamlarına baktı. Eğer soruları varsa onlara yardım etmek istiyordu. Ama kimsenin gerçekten bir sorusu olmadığını da biliyordu. Düzler neredeyse hiçbir şey anlatmamıştı. Birkaç dakika boyunca konuşmuş, Çin'e girebilmek ve daha fazla bilgi alabilmek için Kızıl Şaman'dan yardım almaları gerektiğini anlatmıştı. Ekip Çin'deki hedeflerini bile bilmiyordu. Yarın Kırgızistan'a hareket edeceklerini öğrenmişlerdi. En azından Kızıl Şaman Kazakistan veya başka bir ülkede değildi. Bunun dışında kendisi de başka bir şey bilmiyordu. Gökhan teşekkürler Murat Bey deyip ayağa kalkıyordu ki Utku konuştu. Efendim, bir mafya liderinin bize yardım etmek isteyeceğine neden inandığımızı anlayabilmiş değilim. İşte bu şaşırtan bir cehaletti. Gökhan bir an Murat Düzler'e baktı, ondan bir tepki gelmeyince konuştu. Kızıl Şaman sadece bir mafya lideri değildir. Orta Asya'daki en büyük gücün lideridir. Hükümetleri belirler. En azından son zamanlardaki sessizliği öncesi böyleydi. Ve eski bir gri takım üyesidir. En iyilerimizden biriydi. Hatta en iyimiz. Bu açıklamaları çelik takım üyelerinde beklediği etkiyi yaratmamıştı. Gözlerinde Koray'a karşı bir merak ve hayranlık görmeyi beklemişti. Ama bu gençler sadece kendilerini çok beğeniyor gibiydiler. Hareketinizle ilgili net sorularınız yoksa, ki olmaması gerekiyor, briefingi sonlandırabiliriz dedi. Düzler önündeki iki kağıdı birbiri üstüne hizalayıp gözlerini tekrar takıma doğru kaldırdı. Birkaç saniye bekledi ve ''İyi günler beyler'' deyip küçük kürsünün arkasından çıktı. Doğrudan Gökhan'a yürüyüp onun elini sıktı. Fakat Gökhan Düzler'in elini bırakmadı. Birlikte konuşarak kapıdan çıktılar ve Gökhan kapıyı arkalarından kapattı. Takım içeride kalmıştı. Düzler Gökhan'ın gözlerinin içine bakarak konuşuyordu. ''Şu Şaman'a 2 aydır ulaşamıyoruz Gökhan. Kendisini bulamıyoruz ve aldığımız haberler de hiç iyi değil. Anladığımız kadarıyla Ruslar ve Çinlilerle arası iyice bozuk. Sürekli saldırı altındalar. Adamlar Kızıl Kurtları yavaş yavaş ülkelerinden kovuyorlar. Ve bununla da bitmiyor. Kurtlar tam olarak hakim olduğu ülkelerde bile saldırı altındalar. Ya sahalarını başka gruplara satıyorlar ya da sessizliğe bürünüyorlar.'' Kazakistan'da, Kırgızistan'da bile birkaç saldırı olmuş. O halde benim bu adamdan nasıl bir yardım almamı bekliyorsunuz? Başka çare yok. Daha ulaşamıyorsunuz bile kendisine. Bu iş hiç hoşuma gitmedi Murat. Hedefin gerçekten Çin olup olmadığını bilmiyoruz. Operasyonu nereye ve tam olarak nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyoruz. Gözlerimizi bağlayıp gördün derseydiniz bari. Hiçbir bağlantı olmadan, savunmasız ne yapmamızı bekliyorsunuz o ülkede? Yanında o içerideki adamlar varken sakın bir daha savunmasız gibi bir kelime kullanma diye güldü Murat. Elini Gökhan'ın omzuna iki kere vurdu ve onlar sizi bulacaktır fazla endişe etme deyip yürümeye koyuldu. Fakat Gökhan onu kolundan yakaladı. Bekle, hala kurt veya beyinle görüşmek istiyorum. İş Koray'ı bulmakla bitmiyor. En azından bana onu ikna edecek bir koz verin. Of Gökhan, Gökhan, beni ne sanıyorsun bilmiyorum. Bilmesi gerekenin söylendiği biriyim ben. Kurt sana dedikleri gibi yurt dışına ve ne zaman döneceği belli değil. Beyin ise aramızda kalsın ama ölmek üzere deniyor. Düzler sürekli gitmek üzere hamleler yapıyor. Gökhan bir şekilde onu bulunduğu noktada tutmayı başarıyordu. Köşeye sıkıştırdığı güçsüz çocuğu korkutan ilkokul kabadayısı gibi görünüyordu Gökhan. Bu görevde benim bulunmamı şart koşan her kimse ona söyleyin. Ben de elimde güçlü bir kart istiyorum. Para, silah, bilgi, Koray'ı yardıma ikna edecek neyse. Tamam, ileteceğim Gökhan. Acele et deyip çelik takımın içeride olduğu kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtığında Kaya ve Ersoy pencerenin önündeydi. Kaya'nın eli diğerinin omuzunda bir şeyler konuşuyorlardı. Onur ve Utku el sıkışıyorlardı. Bulundukları konum düşünüldüğünde bu oldukça tuhaf bir görüntüydü. Rüştü hala yerinde oturuyor, Muammer ise ortalarda görünmüyordu. Gökhan bu tuhaf görüntüye şaşırdı ama bir şey demedi. Dışarıda Murat Düzler olduğu yerde bir süre yaylandı. Kendine kendine bir şeyler mırıldandı. Kararsızca birkaç kez kapı koluna uzandı. Dişlerinin arasından Allah kahretsin diye kızıp döndü ve yürüdü. Emir en üstten gelmişti ve sadece bir paragraflıktı. Çelik takımı Gökhan bir daha liderliğinde Kızılşaman'a gönderin, Çin'i engellesinler. Bu kadar kısa ve kati bir emir sorgulanamadığı gibi içindeki üç öğe de teşkilatın kontrolünde değildi. Çelik takım hala teşkilatın ucube deneyi olarak gördüğü bir ekipti, hiç kullanılmamışlardı. Gökhan emekli olduğunu düşünüyordu, Koray ise kendini herkesten üstün görüyordu. Kurt beni bu işe karıştırmayın diye kaçmıştı, beyin gerçekten hastaydı. Allah'tan Eşref Kapılı yardım etmişti. Murat Düzler'in aklı birkaç ay önce Koray'dan gelen garip istekteydi. İnşaat makineleri peki diye düşündü. Birkaç tane ayarlanabilir. İçeride. Yeni liderleri kapıyı kapatır kapatmaz koltuklarında gevşemişti takım üyeleri. Muammer ve Onur'la birlikte ön sırada oturan Kaya boynunu arkaya çevirip Utku'ya baktı. Mafya liderinin bize neden yardım etmek isteyeceğini anlayamıyorsun öyle mi? Utku ne demek istediğini anlamayarak gözlerini kıstı. Onur Kaya'ya katılıyordu. Çok aptalca bir soruydu. Ne? Utku şaşırdı. Beyler soruda bir sorun yok. Adam soru istedi ve o benim de merak ettiğim şeyi sordu işte dedi Rüştü. Kaya ayağa kalkmış takım arkadaşını görebilmek için önde dikilmişti. Arka sırada oturan Ersoy da bu sırada ayağa kalkmış pencereye doğru yürüyordu. Bu konuşmaya katılmak ister gibi bir hali yoktu. Rüştü'nün konuşmasını bir dakika bir dakika diye kesti Utku. Sen bana aptal mı dedin? Sana aptal demedim, soru aptalcaydı dedim. Onur Utku'yu görebilmek için arkasına bakmıyor, başı önünde gülümseyerek koltuğunun kenarıyla oynuyordu. Kaya sırtını kürsüye dayamıştı. Bana aptal demiş oluyorsun böylece. Sakın bir daha böyle bir densizlik yapayım deme. Şimdi Rüştü ve Muammer önlerine bakıyor, Onur ve Utku arasındaki gerginlikten kendilerini tamamen dışlamaya çalışıyorlardı. Ersoy'un araladığı jaluziden ince bir ışık kümesi odaya giriyordu. Onur başı hala önünde yanıtladı. Utku nerede ve ne konumda bulunduğumuzu hatırlıyor olmasaydım bugün de çok farklı şeyler olabilirdi. Ama şanslısın ki buradayız işte. Utku sandalyesini itekleyerek sinirli ayağa kalkarken az daha Muammer'in elinde oynaya durdu anahtarlığı düşürmesine neden oluyordu. Neler olduğunu anlayamayan bir adamın şaşkın gülümsemesiyle Rüştü'ye sordu. ''Ne diyor yahu bu?'' diğerlerine döndü. ''Ne demek istediğini farkında mısınız?'' Onur da ayağa kalktı. ''Bir şey demek istemiyorum. Unutalım bunu.'' ''Unutalım ha? Öyle ya ama yo.'' ''Kes sesini Utku uzatma.'' Kaya'nın ani girişiyle Utku bir kez daha şaşkına dönmüştü. Kaya devam etti. Biz yıllarca eğitildik ve ülkenin en seçkin takımıyız. Ama şu içinde bulunduğumuz saçma sapan tartışma ortamına bir bakın. Kendinize gelin ve ne olduğunuzu hatırlayın. Birbirinizle kavga edemezsiniz. Bizden dünyada sadece 6 tane var. Pencerenin önünden Ersoy'un sesi duyuldu. Biri hala kendini takım lideri sanıyor galiba. Kaya yutkundu ve biraz duraksadıktan sonra pencereye Ersoy'a doğru yürüdü. Utku yerine oturmuştu ve hepsi Kaya'yı izliyordu. Ersoy'un soğuk müdahalesi odada şok etkisi yaratmıştı. Kaya yarı yolda dönüp ''Ne bakıyorsunuz?'' diye sordu. Hepsi başını önüne indirince Ersoy'a doğru yürümeye devam etti. Elini onun omuzuna attı ve ikisi diğerlerinin duyamayacağı şekilde konuşmaya başladılar. Bu arada Onur boynunu çevirip Utku'dan özür diledi ve elini uzattı. Muammer'in anahtarlığına çarptı elinin tersi. İkisi el sıkışırken Muammer de yerden anahtarlığını alıyordu. Kapı açıldı ve liderleri içeri girdi. Takım üyeleri odadaki yerlerini alırken biraz garipseyen bir bakış attı. Sanki küçük bir odaya 6 adet tank sıkıştırılmıştı ve bunlar birkaç saniye içinde birkaç kez patlayacak gibi yapıp sonra tekrar azami kontrolde olduklarını göstermişlerdi. 7 Şubat 2013, saat 20.17, Bişkek.
Türk müsünüz beyim, Türkiye'den mi?
Evet, Türkiye'den diye yanıtladı Gökhan. Taksinin arka koltuğunda Onur ve Kaya oturuyordu. Diğerleri arkadaki diğer iki taksideydi. Beyinin raporunun gelmesi için bir gün daha beklemişler, ancak rapor gelince bugün Bişkek uçağına binebilmişlerdi. Kaya sabah uçağa binmeden önce sormuştu. Kızılşaman'ı nasıl bulacağız? Geleceğimizin haberi bile yok.
Duyduğuma göre Kızılşaman Orta Asya'nın her yerindeymiş. Gökte, yerde, denizde, hatta yer altında. Böyle bir adamı bulmakta zorlanmamız mümkün mü diye yanıtlamıştı Gökhan onu.
Ellerindeki tek bilgi Bişkek'te Kızılşaman'a ait olan bir otelin adıydı. Havaalanında 3 taksiye atlamış bu otelin ismini vermişlerdi sadece.
İş için mi geldiniz beyim?
Tatil için diye atıldı Onur arkadan. Taksici dikiz aynasından ona garipseyerek baktı ve ancak o gülünce gülümseyebildi.
Kusura bakma beyim, diliniz biraz değişik de anlayamıyorum. Ciddi mi, şaka mı?
Bir süre sessizce şehirde ilerledikten sonra taksi şoförü telsizi alıp Rusça konuşmaya başladı.
Merkez 61'in köşesinde bir.
Bunları söylerken gözü hem yanında oturan Gökhan'ı hem de dikiz aynasından Kaya ve Onur'u tartıyordu. Üçü de dimdik oturmuş önlerine bakıyordu. Bunun üzerine konuşma tonunu hiç değiştirmeden Rusça rastgele küfür etmeye başladı. Üçü de hiçbir tepki vermemişti buna. Bunun üzerine gerçekten merkeze bağlandı.
Merkez, havaalanından 7 tane iri kıyım Türk aldık. Beyler oteline gitmek istiyorlar, bavulları yok, birkaç evrak çantaları var. Tamam.
Dolaştırın biraz, haber bekleyin, tamam.
Tamam.
Telsizi yerine bırakıp yanındaki müşteriye gereksiz yere gülümsedi. Sonra sağa sinyal verip aradaki daha küçük caddelere daldı.
Yaklaştık ha?
Yaklaştık mı dedim beyim?
Yaklaştık elbet. Ama çok da yaklaşmadık, daha var biraz daha.
Kaya'nın gözü Gökhan'ın üzerindeydi. Dikkat kesilmiş liderinin tüm hareketlerini izliyordu. Telsizden boğuk bir ses duyuldu.
10 dakika sonra Orhan'ın yerinde ol. Arka kapının orada indir. Tamam.
Bu defa herhangi bir yanıt vermedi telsize taksici. Fakat hemen sağa sapıp daracık yan yollara saptı.
Bu oteli düzgün bir yer sanıyordum. Böyle arka sokaklarda mı?
Hayır beyim, burası kısa yol diye buradan geldim. Biraz daha ilerledikten sonra Gökhan konuştu.
Kime o kadar küfür ettin telsizde?
Taksicinin gözleri fal taşı gibi açıldı ve koca bir ayvayı bir hamlede yutuyormuşçasına inip kalktı Adem Elması. Gözleri Gökhan'ınkilerden ayrılmadan vites kolunun üzerindeki elini ani bir hamleyle torpido gözüne uzattı. Gökhan eli anında yakalamıştı. Arkadan da Onur adamın omzunu kavramıştı.
Bırakabilirsin Onur, sorun yok.
Gökhan konuşmaya devam etti.
Yoluna devam et, biz düşman değiliz.
Ellerini kaldırıp adamın ceketinin altını görmesine izin verdi.
Bak silahsızım, nereye götürmen istendiyse oraya götür bizi.
Adam şaşkınlık içinde arabayı sürmeye devam etti. Biraz sonra telsizden belirtilen yere ulaşmışlardı. 3 taksi arka arkaya durdu. En arkadakinden inen Muammer gerinerek seslendi.
Otel burası mı?
Yanındaki Rüştü gülümseyerek yanıtladı onu.
İşimiz var desene.
Gökhan adamlarına uyumlu olmalarını ve ses çıkarmamalarını işaret edecekken arkalarındaki binadan 3 tane silahlı adam bağırarak fırladı.
Ellerinizi enselerinizin üzerine, duvara doğru yürüyün. İşaret vermeye fırsat bulamayan Gökhan hemen denileni yaparak diğerlerinin de onun gibi davranmasını istedi. Kaya ve Onur hemen ona katılmıştı. Şaşkınlıkla onları izleyen diğerleri biraz gecikmeli de olsa denileni yaptı. Silahlı adamların işaretiyle taksiciler arabalarını atlayıp hızla çıktılar sokaktan. Yedi adam elleri duvara dayanmış bekliyordu.
Siz üçünüz çantaları duvarın yanına yere bırakın.
Çantalar Onur, Ersoy ve Rüşre'deydi. Üçü de başlarını sola çevirip Gökhan'ı görmeye çalıştı. Ama Ersoy bunun cezasını ensesine inen yıldırım gibi bir darbeyle ödedi.
Kim söyledi sana sağa sola bakmanı? Çantaları bırakın derim.
Ersoy burnundan soluyordu. Başını çevirip arkasında olup biteni görmeye çalıştı. En uzakta bağırıp çağıran kısa boylu zayıf bir adam duruyordu. Elinde küçük bir makineli tüfek vardı. Az önce kendisine vuran adam hala başında dikiliyordu. Diğeri de hemen Onur'un arkasındaydı. Bunları görmesini sağlayan kısacık bakışı bu defa çenesine inen bir dirsekle cezalandırıldı.
''Bırakmıyor musunuz? Alın ulan çantaları şunlardan!''
İki adam çantalara doğru hamle yaptı fakat Ersoy doğru zamanda arkasına kolunu savurmayı başardı. Az önce ona vuran adamı boynundan yakalamış, elindeki silahı da çoktan ele geçirmişti.